Sevginin Zaferi. 1. Bölüm. Kötülüğün kökeni. Günahın kökeni ve varoluşunun nedeni pek çok kişinin aklını karıştıran büyük bir muammadır. Kötülüğün işlerini, neden olduğu korkunç sonuçları, üzüntüyü ve yıkımı görerek tüm bunların bilgeliği, gücü ve sevgisi sınırsız olan varlığın egemenliği altında nasıl var olabildiğini merak ediyorlar. Bu, hiçbir açıklama bulamadıkları bir sır. Böylece kararsızlık ve şüphe içinde kalarak gözleri Allah'ın sözünde açıkça bildirilen ve kurtuluş için zaruri olan gerçeklere karşı kör kalıyor. Günahın varlığı ile ilgili soruşturmalarında Allah'ın hiçbir zaman bildirmediği konuları araştırmaya çabalayarak bu yüzden sorunlarına hiçbir çözüm bulamayan, böylelikle şüphe ve mazeret bulma eğilimi tarafından harekete geçirilenler bu durumu kutsal yazının sözlerini reddetmek için bahane olarak değerlendirirler. Başkaları ise geleneklerin ve yanlış yorumların Allah'ın karakterine, onun hükümranlığının doğasına ve onun günahla savaşma ilkelerine ilişkin kutsal kitap öğretisini bulandırması nedeniyle büyük kötülük sorunu konusunda tatmin edici bir anlayışa ulaşamıyorlar. Günahın kökenini varoluşu için bir neden belirtebilecek şekilde açıklamak imkansızdır. Ancak günahın hem kökenine hem de nihai niteliğine ilişkin olarak Allah'ın kötülük sorununu her ele alışındaki adaletini ve iyiliğini tümüyle sergileyecek kadar bilgi edinilebilir. Kutsal yazıda Allah'ın hiçbir şekilde günahtan sorumlu olmadığı, ilahi lütfun keyfi bir şekilde geri çekilmediği ve ilahi yönetimde isyana neden olacak herhangi bir kusur olmadığı, başka hiçbir konuda verilmeyen bir açıklıkla öğretilmektedir. Günah, varlığı hakkında hiçbir neden belirtilemeyen bir davetsiz misafirdir. Gizemli ve anlaşılmazdır. Ona mazeret bulmak, onu savunmak olur. Onun için bir mazeret bulunabilse ya da varlığının nedeni gösterilebilse günah olmaktan çıkardı. Günaha dair elimizdeki tek tanım Allah'ın sözünde verilen tanımıdır. Yasaya karşı gelmek. 1. Bakınız 1. Yuhanna 3, ayet 4 demektir. İlahi yönetimin temelini oluşturan muazzam sevgi yasasıyla savaş halindeki bir ilkenin hayata geçirilmesidir. Kötülüğün girmesinden önce tüm evrende huzur ve sevinç vardı. Her şey yaratıcının isteğiyle mükemmel uyum içindeydi. En üst derecedeki Allah sevgisinin yanı sıra yaratılanların birbirlerine karşı yansız sevgileri vardı. Allah'ın biricik oğlu, söz olan Mesih, sınırsız babayla, doğada, karakterde ve tasarı da birdi, evrende Allah'ın tüm amaçlarına ve tasarılarına dahil olabilen tek varlık O'ydu. Baba, Mesih aracılığıyla tüm göksel varlıkları yaratmıştı. Yerde ve gökte her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar O'nda yaratıldı. Koloseliler 1, ayet 16. Ve Mesih'e tıpkı baba için olduğu gibi tüm gök bağlılığını sunmuştu. Allah'ın yönetiminin temelinde sevgi yasası olduğundan, yaratılmış olan tüm varlıkların mutluluğu, bu yasanın muazzam doğruluk ilkelerine mükemmel uyum sağlamalarına bağlıydı. Allah tüm yaratıklarından sevgi hizmeti, onun karakterinin akılla takdir edilmesinden kaynaklanan bir saygı görmek ister. Zoraki bağlılıktan hoşlanmaz, bu nedenle tüm varlıklara kendisine gönüllü hizmet etmeleri için özgür irade vermiştir. Fakat bu özgürlüğü kötüye kullanmayı seçen biri vardı. Günah, Allah tarafından Mesih'ten sonra en çok şereflendirilen ve göğün sakinleri arasında en güçlü ve en görkemli olan kişiyle başladı. Parlak yıldız, iki parlak yıldız. Yeşaya 14, ayet 12 ayetinden itibaren düşmesinin öyküsü anlatılan, sonradan şeytana dönüşen melek. Batı dillerinde Latince kökenli Lucifer, Işık taşıyıcı adıyla bilinir. Günaha düşmeden önce koruyucu kerulların ilkiydi. Kutsal ve lekesizdi. Egemen Rab şöyle diyor: "Kusursuzlukta örnek biriydin. Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin. Çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin. Mesedilmiş, koruyucu bir keruv olarak seni oraya yerleştirdim. Tanrı'nın kutsal dağındaydın. Yanan taşlar arasında dolaştın. Yaratıldığın günden sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdun." Hezekiel 28, ayet 12-15. Parlak yıldız Allah'ın gözünde kalabilir, melekler ordusunun sevgisini ve saygısını almaya devam edebilir, asil güçlerini başkalarını bereketlemek ve yaratıcısını yüceltmek için kullanabilirdi. Ancak peygamber şöyle diyor: güzelliğinden ötürü gurura kapıldın. Görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun. 17. ayet. Parlak yıldız yavaş yavaş kendini yükseltme arzusuna kapılmaya başladı. Kendini tanrı gibi bilge sandın. Göklere çıkacağım, tahtımı Allah'ın yıldızları üzerine yükselteceğim ve cemaat dağında oturacağım. Bulutların yüksek yerleri üzerine çıkacağım, kendimi yüce Allah gibi edeceğim. 6. ayet. Yeşaya 14, ayet 13-14. Eski çeviri, İşaya. Parlak yıldız, Allah'ın yaratıklarının sevgi ve bağlılıklarını en başta ona vermelerini sağlamak yerine, onların kendisine hizmet etmelerini ve saygı duymalarını sağlamaya çalıştı. Ebedi babanın oğluna verdiği yüceliğe de tamah eden meleklerin başkanı, yalnızca Mesih'in sahip olabileceği bir ayrıcalık olan güce göz dikti. Tüm gök, yaratıcının yüceliğini yansıtmaktan ve ona övgüler sunmaktan sevinç duyuyordu. Allah bu şekilde yüceltilirken her yerde huzur ve mutluluk vardı. Şimdi ise uyumsuz bir nota göksel uyumu bozuyordu. Yaratıcının planına aykırı bir şekilde benliğin yüceltilmesi ve ona hizmet edilmesi, Allah'ın görkemini en üstün tutan zihinlerde kötülük kıvılcımları yaktı. Göksel şuralar, parlak yıldıza ricada bulundular. Allah'ın oğlu ona, yaratıcının büyüklüğünü, iyiliğini, adaletini ve onun yasasının kutsallığını ve değişmezliğini gösterdi. Gökteki düzeni Allah'ın kendisi kurmuştu. Parlak yıldız bundan ayrılarak yaratıcısının adını lekeleyip kendi yıkımına yol açacaktı. Ancak sonsuz bir sevgi ve merhametle verilen uyarılar sadece bir direniş ruhu uyandırdı. Parlak yıldız, Mesih'e duyduğu kıskançlığın galip gelmesine izin verdi. Böylelikle daha da kararlı hale geldi. Kendi görkeminden duyduğu gurur, üstünlük arzusunu besledi. Parlak yıldıza verilen büyük şerefler Allah'tan armağan olarak takdir edilmedi ve yaratıcıya minnettarlık meydana getirmedi. Parıltısı ve yüceliği ile gurura kapıldı ve Allah'la eşit olmayı istedi. Göksel ordular onu seviyor ve saygı duyuyorlardı. Melekler onun emirlerini zevkle yerine getiriyordu. Kendisi de hepsinin üzerinde bilgelik ve izzetle kuşatılmıştı. Ancak Allah'ın oğlu güç ve yetki bakımından baba ile bir olarak göğün hakimi olarak tanınıyordu. Allah'ın tüm planlarına Mesih ortak olarak katılıyordu. Fakat parlak yıldız ilahi tasarılara alınmıyordu. Bu kudretli melek neden diye sorguladı. Neden üstünlük Mesih'in olmalı? Neden böyle parlak yıldızdan daha büyük bir saygınlık görüyor? Allah'ın huzurundaki yerinden ayrılan parlak yıldız, meleklerin arasında hoşnutsuzluk ruhunu yaymaya gitti. Esrarlı bir gizlilik içinde çalışarak ve bir müddet asıl amaçlarını Allah'a saygı kisvesi altında gizleyerek, göksel varlıkların yönetildiği yasaların gereksiz kısıtlamalar yüklediğini ima ederek bunlardan memnuniyetsizlik uyandırmaya çalıştı. Meleklerin duaları kutsal olduğundan onları kendi arzularına uymaya teşvik etti. Allah'ın üstün şerefi Mesih'e vermekle kendisine adaletsiz davrandığını göstererek kendisine sempati sağlamaya çalıştı. Daha fazla güç ve şeref peşinde koşarken aslında kendisini yüceltme peşinde olmadığını, fakat göğün tüm sakinlerinin özgürlüğünü sağlamaya çalıştığını, böylelikle daha yüksek bir varoluş düzeyine geçebileceklerini iddia etti. Allah büyük merhametiyle parlak yıldıza uzun süre katlandı. Hoşnutsuzluk ruhunu ilk kez uyandırdığında, hatta yalan iddialarını sadık meleklere sunmaya başladığında dahi yüksek konumundan hemen alçaltılmadı. Uzun süre gökte tutuldu. Kendisine defalarca tövbe ve boyun eğme koşuluyla af fırsatı verildi. Yalnızca sınırsız sevgi ve bilgelikle meydana getirilebilecek bu çabalar ona yanılgısını gösterme amacını taşıyordu. Daha önce gökte hoşnutsuzluk ruhu hiç bilinmiyordu. Parlak yıldızın kendisi bile başlangıçta nereye sürüklendiğini görmedi. Duygularının gerçek niteliğini anlamadı. Fakat hoşnutsuzluğunun sebepsiz olduğu ortaya çıktığında parlak yıldız kendisinin yanlış yolda olduğuna ikna oldu. İlahi hükümlerin adilliğinden emindi ve bunu tüm göğün önünde kabul etmesi gerektiğini görüyordu. Bunu yapmış olsaydı kendisiyle birlikte pek çok meleği de kurtarabilirdi. Bu noktada Allah'a olan bağlılığını tamamen terk etmemişti. Koruyucu kerulluk konumundan feragat etmiş olmasına rağmen Allah'a dönmeye istekli olsaydı ve yaratıcının bilgeliğini kabul ederek kendisine Allah'ın muazzam planında verilen işlevi yerine getirmekle yetinseydi, görevine iade edilecekti. Fakat gururu onu boyun eğmekten alıkoydu. Kendi yolunu ısrarla savundu. tövbeye gereksinimi olmadığını iddia etti ve kendini büyük mücadelede tamamen yaratıcısının aleyhine adadı. Üstü zekasının tüm güçleri artık aldatma işine odaklanmış, emri altında bulunan meleklerin sempatisini kazanmaya çalışıyordu. Mesih'in kendisini uyarmış ve tavsiyelerde bulunmuş olmasını dahi hain tasarılarına hizmet edecek biçimde çarpıttı. Şeytan, sevgiden kaynaklanan güvenleri nedeniyle kendisine en yakın olan kişilere adaletsiz yargılandığını, konumuna saygı duyulmadığını ve özgürlüğünün kısıtlanmak istendiğini söyledi. Mesih'in sözlerini çarpıtmaktan, kaçamak sözlere ve doğrudan yalancılığa geçti. Ve Allah'ın oğlunu kendisine göğün tüm sakinlerinin önünde küçük düşürmeyi tasarlamakla suçladı. Ayrıca kendisiyle sadık melekler arasında yanıltıcı bir sorun çıkarmaya çalıştı. Kendi yanına çekemediği herkesi göksel varlıkların çıkarlarına karşı kayıtsız kalmakla suçluyordu. Aslında kendisinin yapmakta olduğu işi Allah'a sadık kalanların üzerine atıyordu. Allah'ın kendisine adaletsiz davrandığı şeklindeki suçlamasını desteklemek içinse yaratıcının sözlerini ve davranışlarını çarpıtmaya başvurdu. İzlediği yol, Allah'ın tasarılarına ilişkin sinsi tezlerle meleklerin aklını karıştırmaktı. Aslında basit olan her şeyi gizem bulutuna sardı ve ustalıkla saptırarak Yehova'nın 3 İbranice Eski Ahit'te Tevrat, Zebur, ilahi isim olan YHWH'in harf çevirisidir. En açık ifadelerinin üzerine dahi gölge düşürdü. İlahi yönetimle çok yakından ilişkili olan yüksek konumu gösterilerine daha büyük bir güç veriyor, pek çoğu gökün yetkisine karşı baş kaldırmak için ona katılmaya ikna oluyordu. Allah, bilgeliğiyle şeytanın işini hoşnutsuzluk ruhu olgunlaşıp etkin isyana dönüşünceye dek sürdürmesine izin verdi. Onun planlarının gerçek niteliğinin ve eğiliminin herkesçe görülebilmesi için bunların tamamen geliştirilmesi gerekliydi. Mesedilmiş keruv olan parlak yıldız çok yüceltilmişti. Göksel varlıklar tarafından çok seviliyordu ve onlar üzerinde güçlü bir etkisi vardı. Allah'ın yönetimi yalnızca göğün sakinlerini değil, yarattığı tüm dünyaların sakinlerini kapsıyordu. Ve şeytan, göğün meleklerini kendisiyle birlikte isyana sürükleyebilirse, diğer dünyaları da sürükleyebileceğini düşündü. Sorunu kendi açısından ustalıkla sundu ve tasarılarını emniyete almak için safsataya ve sahtekarlığa başvurdu. Aldatma gücü çok büyüktü. Ayrıca kendisini yalanlardan oluşan bir örtünün ardında gizleyerek avantaj elde ediyordu. Sadık melekler bile onun karakterini tümüyle algılayamıyor, işlerinin nereye doğru gittiğini göremiyorlardı. Şeytan o kadar yüksek itibarlıydı ve eylemleri gizemle öylesine örtülmüştü ki, işlerinin gerçek niteliğinin diğer meleklere açıklanması zordu. Günah tamamıyla gelişinceye dek aslında olduğu habis şeymiş gibi görünmeyecekti. Daha önceden Allah'ın evreninde hiçbir yeri yoktu ve kutsal varlıkların onun doğasına ve habisliğine dair hiçbir fikri yoktu. İlahi yasayı bir kenara atmanın getireceği korkunç sonuçları tahmin edemezlerdi. Şeytan başlangıçta işini, Allah'a bağlılığını sallayan yanıltıcı bir iddia ardına gizlemişti. Allah'ın adını yüceltmeye, onun yönetiminin istikrarını korumaya ve göğün sakinlerinin iyiliğini sağlamaya çalışır gibi gösteriyordu kendisini. Yönetimi altındaki meleklerin akıllarına hoşnutsuzluk aşılarken bunu ustalıkla sanki memnuniyetsizliği gidermeye çalışıyormuş gibi gösteriyordu. Allah'ın düzeninde ve yasalarında değişiklik yapılmasını istediğinde bunu gökteki düzeni korumak için gerekli olduğu iddiasıyla ileri sürmüştü. Allah günahla savaşırken yalnızca doğruluk ve gerçek ilkeleriyle hareket edebilirdi. Şeytansa Allah'ın kullanamayacağı yöntemleri yani yağcılığı ve hileyi kullanabilirdi. Allah'ın göğün sakinleri üzerine yasa teşri ederken adil davranmadığını, kendi yaratıklarından bağlılık ve itaat talep ettiğinde yalnızca kendisini yüceltmeyi amaçladığını iddia ederek Allah'ın sözünü çarpıtmaya çalışmış ve onun yönetim planını meleklerin önünde yanlış yansıtmıştı. Bu nedenle hem göğün sakinleri hem de diğer dünyaların sakinleri önünde Allah'ın yönetiminin adil, yasasının mükemmel olduğu örnekleriyle gösterilmelidir. Şeytan, evrenin iyiliğini asıl kendisi sağlamaya çalışıyor gibi göstermişti. Gaspçının gerçek karakteri ve asıl hedefi herkes tarafından anlaşılmalıdır. Ona, kendisini habis işleriyle ifade etme fırsatı verilmelidir. Şeytan, kendi eylemlerinin gökyüzünde yarattığı uyumsuzluğun suçunu Allah'ın yasasının ve yönetiminin üzerine attı. tüm kötülüklerin ilahi yönetim sonucu olduğunu bildirdi. Kendi amacının Yahova'nın kurallarını geliştirmek olduğunu iddia etti. Bu nedenle iddialarının niteliğini örnekleriyle açıklaması ve ilahi yasada teklif ettiği değişikliklerin uygulamasını göstermesi gerekliydi. Onu kendi işleri mahkum etmelidir. Şeytan başlangıçtan beri kendisinin isyan içinde olmadığını iddia etmişti. Tüm evren aldatıcının maskesinin düştüğünü görmelidir. Sınırsız bilgeliğin sahibi, şeytanın artık gökte kalamayacağına karar verildiği zaman dahi onu hemen yok etmedi. Allah katında ancak sevgiyle yapılan bir hizmet makbul olacağından, yaratıklarının ona bağlılığı, onun adaletine ve iyiliğine ikna olma temeline dayanmalıdır. Göğün ve diğer dünyaların sakinleri, günahın niteliğini veya sonuçlarını kavramaya hazırlıksız olduklarından, Allah'ın şeytanı yok etmesindeki adaleti ve merhameti henüz göremezlerdi. Varlığına hemen son verilseydi, onlar Allah'a sevgiden çok korkudan ötürü kulluk edeceklerdi. Aldatıcının etkisi tümüyle yok edilmemiş, isyan ruhu tamamen silinip atılmamış olacaktı. Kötülüğün olgunlaşmasına izin verilmesi gerekmektedir. Tüm evrenin sonsuz çağlar boyu iyiliği için şeytan ilkelerini daha kapsamlı bir şekilde geliştirmelidir. Böylece ilahi yönetime karşı yönelttiği suçlamalar tüm yaratılmış varlıklar tarafından gerçek görünümüyle görülebilir, Allah'ın adaleti ve merhametiyle onun yasasının değişmezliği her şüpheden sonsuza dek uzak olabilir. Şeytanın isyanı, evren için gelecek tüm çağlar boyunca bir ders olacak, günahın niteliğine ve korkunç sonuçlarına sürekli olarak tanıklık edecekti. Şeytanın yönetiminin uygulanması, hem insanlar hem de melekler üzerindeki etkileri, ilahi yetkiyi bir kenara atmanın meyvelerinin ne olacağını gösterecekti. Allah'ın yarattığı tüm varlıkların iyiliğinin, onun yönetimine ve onun yasasına bağlı olduğuna tanıklık edecekti. Böylece bu korkunç isyan deneyiminin tarihi, tüm kutsal varlıkların suçun doğası ile ilgili olarak aldanmalarını önleyecek ve onları günah işlemekten ve cezasını çekmekten koruyacak sürekli bir güvence olacaktı. Gökteki mücadelenin sonuna kadar büyük gaspçı kendini haklı göstermeye devam etti. Tüm taraftarlarıyla birlikte saadet konutlarından çıkarılması gerektiği ilan edildiğinde isyankar önder, yaratıcının yasasına olan nefretini küstahlıkla açıkladı. Meleklerin denetlenmesine gerek olmadığı, onları her zaman doğru yola iletecek olan kendi arzularına uymalarına izin verilmesi gerektiği şeklindeki iddialarını tekrarladı. İlahi kuralları özgürlüklerini kısıtladığını söyleyerek kınadı ve amacının bu kısıtlamadan kurtulan göksel varlıkların daha yüce ve daha görkemli bir varoluş düzeyine ulaşabilmeleri için yasayı ortadan kaldırmak olduğunu ilan etti. Şeytan ve yandaşları hep bir ağızdan, kınanmamış olsalardı, hiçbir zaman isyan etmeyeceklerini belirterek isyanlarının suçunu bütünüyle Mesih'e attılar. Sadakatsizliklerinde böylesine inatçı ve küstah, kibirle Allah'ın yönetimini devirmek için çabalayan ve buna rağmen zorba bir gücün masum kurbanları olduklarını küfürle iddia eden baş isyancı ve tüm taraftarları sonunda gökten kovuldular. Gökteki isyanı teşvik eden ruh halen yeryüzünde de isyan telkin etmektedir. Şeytan meleklere uyguladığı yöntemi insanlara da uygulamaya devam etmiştir. İtaatsizliğin çocuklarında şimdi onun ruhu hüküm sürmektedir. Onlar da onun gibi Allah'ın yasasının kısıtlamalarından kurtulmaya çalışmakta ve bu yasanın ilkelerinin çiğnenmesi yoluyla insanlara özgürlük vaat etmektedirler. Günahın azarlanması halen nefret ve direniş ruhunu uyandırmaktadır. Allah'ın uyarı mesajları vicdanı uyandırdığında, şeytan insanları kendilerini haklı çıkarmaya ve günahları için başkalarının hoşgörüsünü sağlamaya yönlendirir. Hatalarını düzeltmek yerine sorunun tek sorumlusu sanki azarlayan kişiymiş gibi ona karşı kızgınlık uyandırırlar. Dürüst Habil'in zamanından günümüze dek günahı kınamaya cüret edenlere karşı gösterilen ruh hep bu olmuştur. Şeytan, Allah'ın karakterini gökteyken yaptığı gibi çarpıtarak onu katı ve acımasız olarak tanıtmış, böylece insanları günah işlemeleri için kandırmıştır. Buraya kadar başarılı olmuşken, Allah'ın adaletsiz kısıtlamalarının kendi isyanına yol açtığı gibi insanın günaha düşmesine de neden olduğunu duyurmuştur. Fakat sonsuz olan kendi karakterini şöyle ilan etmektedir. Rab, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Binlercesine sevgi gösterir. suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Mısır'dan çıkış 34 ayet 6-7. Şeytanın gökten kovulmasında Allah adaletini beyan ederek tahtının şerefini korumuştur. Ancak insan bu sapkın ruhun ayartılarına teslim olarak günah işlediğinde Allah biricik oğlunu düşkün insanlık uğruna ölmesi için vererek sevgisini kanıtlamıştır. Kefarette Allah'ın karakteri açıklanır. Çarmıhın iddialı gücü tüm evrene, parlak yıldızın seçmiş olduğu günah yolunun suçunun Allah'ın yönetimine yüklenemeyeceğini gösterir.
Mesih ile şeytan arasındaki mücadelede, kurtarıcının yeryüzündeki hizmeti sırasında büyük aldatıcının karakteri açığa çıkmıştır. Hiçbir şey, şeytanı dünyanın kurtarıcısına karşı açtığı savaş kadar etkin bir şekilde göksel meleklerin ve tüm sadık evrenin sevgisinden mahrum bırakamazdı. Mesih'in kendisine bağlılığını bildirmesine ilişkin cüretkar ve küfürlü isteği, onu dağın zirvesine ve tapınağın tepesine çıkarmasındaki küstahça cesareti, kendisini baş döndürücü yükseklikten atmaya teşvik ederken taşıdığı besbelli kötü niyeti, gittiği hiçbir yerde onun peşini bırakmayan aralıksız kötülüğü, kâhinlerin ve halkın kalplerine onun sevgisini reddetmelerini ve sonunda onu çarmıha ger, çarmıha ger, 4. Bakınız, Matta 27, ayet 22-23, Markos 15, ayet 12-14, Luka 23, ayet 20-21, Yuhanna 19, ayet 14-15 diye bağırmalarını telkin etmesi. Bunların tümü evrende şaşkınlık ve kızgınlık uyandırmıştır. Dünyayı Mesih'i reddetmeye teşvik eden şeytandı. Kötülüğün efendisi İsa'yı yok etmek için tüm gücünü ve zekasını kullandı. Zira kurtarıcının merhametinin ve sevgisinin, sevecenliğinin ve şefkatli acımasının tüm dünyaya Allah'ın karakterini gösterdiğini fark etti. Şeytan, Allah'ın oğlunun ortaya koyduğu her iddiaya karşı çıktı ve kurtarıcının yaşamını acı ve kederle doldurmak için insanları kendi aracıları olarak kullandı. İsa'nın işini engellemek için başvurduğu safsata ve yalanlar, itaatsizliğin çocukları tarafından gösterilen nefret, yaşamında eşi görülmemiş bir iyilik sergileyen kişiye yönelttiği zalim suçlamalar, bunların tümü kökü derinde olan bir intikam duygusundan kaynaklanıyordu. Kıskançlığın ve kötü niyetin, nefretin ve kinin bastırılmış alevleri, Golgota'da Allah'ın oğlunun üzerine püskürtülürken tüm gök bu sahneyi sessiz bir dehşetle izledi. Büyük kurbanlık tamamlandığında Mesih yücelere yükselmiş, şu ricayı sunana dek meleklerin tapınmasını reddetmiştir. Bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını istiyorum. Yuhanna 17, ayet 24. Bundan sonra babanın tahtından tarifsiz bir sevgi ve kudretle yanıt gelmiştir. Tanrı'nın bütün melekleri ona tapınsın. İbraniler 1, ayet 6. İsa'nın üzerinde tek bir leke dahi kalmamıştır. Kendini alçaltması sona ermiş, kurbanlığı tamamlanmış, ona her adın üstünde olan ad bağışlanmıştır. Şimdi şeytanın suçu mazeretsiz olarak açığa çıkmıştı. Yalancı ve katil olan gerçek karakterini ortaya sermişti. Göğün sakinleri üzerinde egemen olmasına izin verilecek olsaydı, denetimi altındaki insan oğullarını yönettiği ruhu göstereceği belli olmuştu. Allah'ın yasasını çiğnemenin özgürlük ve yücelik getireceğini iddia etmişti. Ancak bunun yalnızca esaret ve aşağılaşma sonucunu verdiği görülmüştü. Şeytanın ilahi karaktere ve yönetime yönelttiği yalan dolu suçlamalar, gerçek görünümleriyle ortaya çıkmıştır. Allah'ı sadece kendisini yüceltme amacıyla yaratıklarından teslimiyet ve itaat beklemekle suçlamış, yaratıcının başka herkesten özveri talep ettiği halde kendisinin hiçbir özveride ve fedakarlıkta bulunmadığını beyan etmişti. Şimdi ise evrenin hakiminin düşkün ve günahlı insanlık uğruna sevginin ortaya koyabileceği en büyük fedakarlığı yaptığı görülmüştür. Zira Tanrı dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı. 2. Korintliler 5, ayet 19. Ayrıca parlak yıldızın şeref ve üstünlük arzusuyla günahın girişine kapı açtığı, öte yandan Mesih'in ise günahı yok etmek için kendini alçalttığı ve ölümüne kadar itaat ettiği de görülmüştür. 5. Bakınız, Filipililer 2, ayet 8. 20. Allah isyan ilkelerinden ne kadar nefret ettiğini ortaya koymuştu. Tüm gök, hem şeytanın mahkum edilişinde hem de insanın kurtarılmasında onun adaletinin açığa çıktığını gördü. Parlak yıldız, Allah'ın yasası değişmez ve cezası affedilemezse, her günahkarın sonsuza dek yaratıcının lütfundan mahrum kalması gerektiğini savunmuştu. Günahlı insanlığın kurtarılamayacak bir konumda olduğunu, bu nedenle kendisinin avı olmayı hak ettiklerini iddia etmişti. Fakat Mesih'in ölümü, insanın lehine çürütülemeyecek bir tez olmuştur. Yasanın cezası, Allah'a eşit olanın üzerine gelmiş, böylelikle insan hem Mesih'in doğruluğunu kabul etme, hem de tövbekar ve alçak gönüllü bir yaşamla, şeytanın gücü üzerinde Allah'ın oğlunun kazandığı gibi bir zafer kazanma özgürlüğüne kavuşmuştur. Böylece Allah'ın adil olduğu, ancak aynı zamanda İsa'ya iman edenleri akladığı görülür. Fakat Mesih'in acı çekmek ve ölmek üzere yeryüzüne gelmesinin tek nedeni insanın kurtuluşunu tamamlamak değildi. O, kutsal yasayı büyük ve yüce kılmak. Bakınız, Yeşaya 42, ayet 21 için gelmişti. Yalnızca bu dünyanın sakinlerinin yasaya doğru gözle bakmalarını sağlamak için değil, ayrıca evrendeki tüm dünyalara Allah'ın yasasının değişmez olduğunu göstermek için. Yasanın gereklilikleri bir kenara atılabilecek olsaydı, Allah'ın oğlunun yasanın çiğnenmesine kefaret olarak canını vermesine gerek olmazdı. Mesih'in ölümü, onun değişmezliğini kanıtlıyor. Ve günahkarların kurtarılabilmesi için sınırsız sevginin babayı ve oğlu yapmaya sevk ettiği fedakarlık, bu kefaret tasarısından başka bir şeyin başaramayacağı şeyi, Allah'ın yasasının ve yönetiminin temelinde adalet ve merhamet bulunduğunu tüm evrene göstermektedir. Yargının son infazında günahın varlığının hiçbir sebebi olmadığı görülecektir. Tüm yeryüzünün yargıcı şeytana, "Neden bana isyan ettin ve krallığımın tebaasını benden çaldın?" diye sorduğunda, kötülüğün mucidi buna hiçbir mazeret gösteremeyecektir. Her ağız kapanacak, isyanın tüm ordularının dili tutulacaktır. Golgota'daki haç, bir yandan yasanın değişmezliğini beyan ederken, diğer yandan evrene günahın bedelinin ölüm olduğunu bildirmektedir. Kurtarıcının son soluğunda söylediği, "Tamamlandı." Bakınız, Yuhanna 19, ayet 30 ile şeytan için ölüm çanları çalmıştır. O zaman çoktan beridir sürmekte olan büyük mücadele sonuçlandırılmış, kötülüğün nihai olarak silinmesine kesin olarak karar verilmiştir. Allah'ın oğlu, ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere mezarın kapılarından geçmiştir. İbraniler 2, ayet 14. Parlak yıldızın kendini yüceltme arzusu onu şu sözleri söylemeye sevk etmişti. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. Kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Allah şöyle bildirir. Seni yeryüzünde küle çevirdim. Bir daha var olmayacaksın. Yeşaya 14, ayet 13-14. Hezekiel 28, ayet 18-19. İşte o gün geliyor. Fırın gibi yanıyor. Ve bütün kibirliler ve kötülük işleyenlerin hepsi saman olacaklar. Ve gelmekte olan gün onları yakacak. Orduların Rabbi diyor. Öyle ki onlarda kök ve dal bırakmayacak. Malaki 4, ayet 1. Tüm evren günahın niteliğine ve sonuçlarına tanık olmuş olacak. Ve eğer başlangıçta yapılmış olsa melekleri korkutacak ve Allah'ın adını lekeleyecek olan yok edilişi, şimdi ise onun isteğini yapmaktan zevk alan ve kalplerinde onun yasası olan varlıkların evreninde onun sevgisini kanıtlayacak ve itibarını ortaya koyacaktır. Kötülük bir daha asla görülmeyecektir. Allah'ın sözü şöyle diyor. İkinci defa sıkıntı ayaklanmayacak. Nahum 1, ayet 9. Şeytanın esaret boyunduruğu diyerek kınadığı Allah'ın yasası, özgürlük yasası olarak itibar görecektir. Sınanmış ve kanıtlanmış bir yaratılış, karakteri kendilerinin önünde sonsuz sevgi ve sınırsız bilgelik şeklinde sergilenmiş olan kişiye bağlılıktan bir daha asla dönmeyecektir.